بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinin anlatıldığı 19. mektubattan 7. nükteli işaretteki bereketle ilgili mucizelerden devam ediyoruz. Yiyeceklerin, içeceklerin, taamların bereketlenmesiyle ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden bazılarını inşallah beraber okuyup ders almaya çalışalım. 12. misal. Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri İmam-ı Muhammedül Bakır'dan, o da pederi İmam-ı Zeynel Abidin'den, o da İmam-ı Ali'den, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakleder ki, Fatıma-tü Zehra yalnız ikisine kâfi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam davete icabet ederek evlerine şeref verdi. Sofralarına şeref verdi. Ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına birer kase gönderildi. Peygamber Efendimizin hücre-i saadetleri olan her bir eşinin kaldığı odalar vardı. Her bir eşine odalarına birer kase o iki kişilik yemekten doldurup gönderiliyor. Peygamberimizin emri üzerine. Sonra kendine Peygamberimiz özel bir kase. Sonra Ali'ye, hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma der, tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahi ile hayli zaman o yemekten yedik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür bereketle ilgili mucizeleri pek çoktur. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının, damadının, torunlarının yani Âl-i Beyt'in bulunduğu bir evde hem kendisinin davet ettiği yemekten eşlerinin de yemesi hem de davet edildiği evde uzun müddet o bereketli yemekten yenilmesi için Rabbimiz bir mucize ikram ediyor. Bu o günün içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bir delil olmakla beraber misafir olduğu yere ve ailesine Allah'ın özel bir ikramıdır. Ama bu olay ümmeti Muhammed'e aktarılmak suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden biri bize intikal etmiş oluyor. Şimdi bu olayı bize aktaran silsileyle ilgili Bediüzzaman'ın bir uyarısı var. Acaba niçin bu nurani yüksek silsileyi rivayetten gelen şu mucize-i berekete gözün ile görmüş gibi inanmıyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan, Hazreti Fatıma validemizin soyundan gelen imamların, başta Hazreti Ali, sonra onun torunu Zeynel Abidin, ondan Muhammed Bakır, ondan da Cafer-i Sadık Hazretleri bu olayı aktarmış. Ve bu şekilde kitaplarımıza geçmiş. Sen diyor böyle bir olayı gözün ile görmüş gibi inanman gerekir. Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. 13. misal. Ebu Davud ve Ahmed İbn Hanbel ve İmam Beyhaki gibi saduk imamlar Dükeynül Ahmes İbn Said'il Müzeyinden hem 6 kardeş ile beraber sohbete müşerref ve sahabelerden olan Nu'man İbni Mukarrinil Ahmesiyil Müzeynil. Şimdi bu zatın hayatına baktım ben. Özellikle 6 kardeşle beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine mazhar olmuş ve Müslüman olmuşlar ailecek babalarıyla beraber. Bu olay Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelmesinden sonra peygamberliği etrafta duyulmaya başlanınca Medine'ye yakın bir yerde yol üzerinde Mekke-Medine arasındaki ama Medine'ye yakın bir yerde ikamet eden Ahmesi kabilesi var. Bu kabilenin de reisi, burada ismi geçen Nu'man İbni Mukarrim. O El-Ahmesi onun kabilesi oluyor. Yani Ahmesi kabilesine mensup olan bu zat Nu'man İbni Mukarrim. Babası ve kardeşleriyle beraber, ama o kabilenin de reisi, yöneticisi tabiri caizse. Onları topluyor ve diyor ki, ey akrabalarım, ahbaplarım, aşiretim, ben yarın Medine'de güzelliği, doğruluğu ve dürüstlüğü meşhur olan o zatı görüp ona iman etmeye gideceğim. Sizden de kim gelmek isterse yarın burada toplansın ve hep beraber gidelim. Ne kadar güzel bir reislik, ne kadar güzel bir yöntem ve yol. Öncelikle kendisi bir reis olarak ben bunu yapacağım, siz de yapın demiyor. Ben Medine'de şu şu şu özelliklere sahip olan bir zatın varlığını duydum. Onun yanına gideceğim. Sizden de gelmek isteyenler varsa yarın burada toplansınlar, beraber gidelim. Ne güzel bir yöntem ve metot. Büyüklük burada işte. Kendisi yapıyor, diğerlerine de tavsiye ediyor. Zorlamıyor. Ama yapılması konusunda bütün gayretini hilimle, şefkatle, ilimle, hikmetle donatıyor. Fakat tabi olmayı, uygulamayı kendi aşiretine ve raiyetine bırakıyor. Ertesi gün kardeşleri, babası ve takriben 400 civarında bir süvari grubu bineklerle beraber hazır olarak görüyor. Sonra kendi kendine diyor ki, oradakilerle de paylaşarak, biz şimdi bu zatı ziyarete gideceğiz. Ama eli boş gitmek yakışık almaz. Acaba şöyle bir araştırın bakalım, bir şeylerimiz var mı? Yani bir yoksulluk var. Bir kıtlık var. Böyle o kadar kabile içerisinde araştırmalarına rağmen birkaç koyundan başka herhangi bir götürecek hediye bulamıyorlar. O birkaç koyunu da yanlarına alarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gidiyorlar. Şimdi Peygamberimizi görmüşler, sohbete müşerref olmuşlar, o yüksek seviyeye nail olmuşlar. Cerir, hem Cerir'den bu olayı, yani anlatılacak, yaşanacak bu hadiseyi bize anlatan Dukenül Ahmes İbn-i Said, aynı zamanda Nu'man İbn-i Mukarrin ve hem de Hazreti Cerir'den naklederek müteaddi tariklerle Hazreti Ömer İbnül Hattab'dan naklediyorlar ki, olayın kahramanı Hazreti Ömer olduğu için, yani bu mucizenin gerçekleşmesinin vesile Hazreti Ömer olduğundan dolayı ondan aktarıyorlar. Ama aynı zamanda diğer ravilerden de aktarıyor. Yani olayın kahramanları bir tane değil, 3-5 tane raviden, sahabeden aktarılan bir olay. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 atlıya yolculuk için zadu zahire ver. Yani bunlar aslında kabile olarak biraz yoksulluk ve kıtlık çeken bir durumdalar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu aziz misafirlerine, kendisine iman eden bu yeni Müslümanlara Allah'ın izniyle bir ikramda bulunmak istiyor. Öyle ya, evine misafir gelmişler ve ellerinde bulunan imkanları kullanarak da küçük bir hediyeyle de olsa bir hediye getirmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunların bu hediyelerine, ikramlarına, bu aziz misafirlerine bir ikramda bulunmak istiyor Allah'ın lütfuyla. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 atlıya yolculuk için zadu zahire ver. Yani o 400 atlının hebelerini, yüklerini doldur yiyecekle. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, mevcut zahire, yani onlara vereceğimiz şey, vermeyi emrettiğiniz şey, yiyecek birkaç sağdır. Yani takriben 10-15 kilo civarında bir şey veya yarım yük şeklinde geçiyor. Kümesi tamamı oturmuş bir deve yavrusu kadardır. Evet, Yani aşağı yukarı yarım yük veya 10-15 kiloluk bir hurma yığınından 400 deve veya at, yani yük nasıl verilecek? Ferman etti, git ver. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aziz misafirlerini eli boş göndermek istemiyor, bir. Bir de Allah'ın lütfuyla onlarda bir ikramda bulunmasını Rabbimizden istiyor ki, çünkü onlar gerçekten yokluk ve kıtlık içerisindeler. O da gitti, yarım yük hurmadan 400 süvariye kifayet derecesinde zadu zahire verdi. Ve dedi, hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. Yani Allahu Teala o yarım yük veya 10-15 kiloluk veyahut da oturmuş bir devre yavrusu kadar olacak o yiyecekten 400 kişinin yiyeceklerini, hebelerini, yüklerini dolduruyor ve onlara ikramda bulunuyor. Hatta o verilen şey güya içinden verilmişti ama demek ki Allahu Teala yoktan icat ediyor, yoktan var ediyor. Onlara özel bir ikramda buluyor. Nasıl ki toprağa girmiş olan bir çekirdeği Cenab-ı Hak yaratıyor. O bir hurma çekirdeğinden tonlarla hurma yaratıyor veya bir incir çekirdeğinden tonlarla incir yaratıyor. Bunu yaratan Allah, bu nasıl mucize ise elbette bir peygamberinin elinde de onun izniyle, onun rızasıyla, isteğiyle Cenab-ı Hak yarım yük hurmadan 400 süvarinin bineğini dolduracak kadar ikramda bulunabilir. Zaman zaman bu tür problemleri bize şöyle bir soru geliyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi ama bir başka sahabinin elinde gerçekleşiyor olabilir. O zat için de bir keramet olur. Yani sahabe efendilerimiz için bir keramet olmakla beraber Peygamber Efendimizin de mucizesi olur. Bunun Kur'an-ı Kerim'de örneklerini görüyoruz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir vezirinin kerametiyle Hazreti Süleyman'ın mucizesi gerçekleşmiştir. Belkıs'ın tahtını uzak yerden getirmesine vesile olan bir vezirdir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir veziridir. Ama o olayın gerçekleşmesinin peygamberin izniyle, emriyle olmasından dolayı Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi ama o vezirinin de bir kerameti olur. Demek ki gerek Hazreti Ömer Efendimizin, gerekse başka sahabelerin elinde gerçekleşen bazı mucizeler Peygamber Efendimizin mucizesidir. Çünkü onun izniyle, onun rızasıyla ve emriyle gerçekleşmiştir. Ama aynı zamanda o olayın kimin elinde gerçekleştiğine baktığımızda onun için de bir ikram ve bir keramet olur. Allah peygamberinin aziz misafirlerine, yeni Müslümanlara, kendi kabilesine gidecek olanlara böyle bir ikramda ve izzette bulunmuş. İşte şu mucize-i bereket 400 adamla ve bilhassa Hazreti Ömer'le münasebettar bir surette vukua gelmiştir. Ne kadar güzel. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olaylarını aktaranlar birkaç sahabi de olsa siz zannetmeyin ki bu olay iki kişi tarafından aktarılmıştır. Hayır. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela bu olayı aktaranlardan bir tanesi 6 kardeşiyle beraber Peygamberimizin huzurunda Müslüman olmuş 6 tane sahabi, maşallah. Hem babalarını hem kardeşlerini hem Ahmesi kabilesinden gelen o mübarek Müslümanları tebrik ediyoruz. Allah onların şefaatlerine nail edilsin. Şimdi bu zat bunu aktardı diyelim. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 400 süvariyle 400 kişi olarak gittik. Orada yarım yük hurmadan 400 yük hurmayı yükledi Hazreti Ömer peygamberimizin emriyle ve yine de önceki hurmalar hiç eksilmemiş gibi orada kaldı diye aktardı. Bu olayla ilgili 400 kişi olduğuna göre eğer bu olay gerçekleşmemiş olsaydı bunu duyanlar ne diyeceklerdi? Hayır canım böyle bir olay olmadı diyeceklerdi. Ama bunu duymalarına rağmen bu olayın insanlar tarafından aktarıldığını işitmelerine rağmen onların sessiz kalmaları ne demektir? Evet, biz bu olayı tasdik ediyoruz. Biz de oradaydık ve kabul ettik anlamına gelir. Çünkü sahabelerin hayatlarını ortaya koyan, doğruluktan ve haktan asla ayrılmayan o sahabelerin gerçekleşmemiş bir olayı duyduklarında sessiz kalmaları mümkün değildir. Özellikle bu olay dinimizle ilgiliyse ve hasreten kendilerinin de bulunduğu bir ortamla ilgiliyse ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan hitap eden, bakan bir olaysa, böyle bir olayın gerçekleşmemesi durumunda sessiz kalmaları mümkün değildir. Sessiz kalmışlarsa ve sükut ederek dinlemişlerse, evet biz de bunu tasdik ediyoruz, biz de oradaydık ve bu gerçekleşti demektir. Şu halde bu tür olayları rivayetlerin arkasında bütün onlar da vardır demektir. Onun için Üstad Bediüzzaman bu noktaya dikkat çekerek Peygamberimizden aktarılan rivayetlerin 3-5 kişiyle sınırlı olmadığını, her ne kadar isimleri adları geçmese de rivayetlerde o aktarılan olayların yanlarında gerçekleşmesine rağmen sessiz kalıp itiraz etmemeleri bir onaydır, bir imzadır, bir tasdiktir. Öyleyse bunların sükutu, susması tasdiktir. 2-3 haberi vahid deyip geçme. Yani 2-3 kişinin aktardığı olaylardır. Nereden bileceğiz ki kesindir diye haşa bir şüpheye girme. Böyle olaylar, böyle hadiseler haberi vahid dahi olsa, yani 15-20 ayrı kişiden rivayet edilmemiş olsa bile tevatürü manevi hükmünde kanaat verir. Çünkü bir kısım olaylar illa lafzi mütevatir olması gerekmiyor. Manevi ve sükuti mütevatirler de vardır. Tevatür dediğimiz, mesela diyelim 100 kişinin olduğu bir yerde, burada olduğu gibi 400 kişinin alakadar olduğu ve 400 kişinin bulunduğu yetmediği gibi o olayı gören diğer sahabiler de var ki onlardan birisi Hazreti Ömer'dir, bizzat bu olayın kahramanıdır. Hem o 400 kişi, hem o olayı gören diğer sahabiler, belki yüzlerce. Şimdi bu olayı aktaran 3-5 kişi de olsa, o olayla ilgili 400 kişinin bulunmuş olması ve onların burada susması o 400 kişinin onayı anlamına geliyor. İşte buna biz manevi mütevatir veya sükuti mütevatir diyoruz. Sessiz kalarak onaylama anlamında. Onun için Peygamberimizden gelen hadisler, olaylar, mucizeler, Peygamberimiz adına aktarılanlar, kitaplarda 3-5 kişi aktarıyor diye sakın aklımıza bir şüphe gelmesin. Eğer bu olay sahihtir, kaynaklarımız, hadis kaynaklarımızda geçiyor, alimler de bunun güvenilir ve sahih olduğunu kabul etmişler diye bir rivayet görmüşsek, onu Peygamberimizden görmüş ve Peygamberimizin huzurunda bizzat biz de şahit olmuşuz gibi inanabiliriz, hiçbir şüpheye ve tereddüde gerek yok Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bereket mucizelerinden hisse almayı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı ve böyle bir zata uymanın, onun yolunda gitmenin ne kadar önemli olduğunu ve böyle bir zata uymadığımızda, itaat etmediğimizde ne kadar çok şey kaybedeceğimizi bilmek lazım. Onun bir emriyle Hazreti Ömer 400 yükü dolduruyor Allah'ın izniyle, bereketlendiriyor Allah. Biz şimdi onun emriyle eğer hayatımızı onun hayatına uydurursak bizim hayatımız nasıl bereketlenecek? Bundan nasıl ebedi bir hayat çıkacak? Hiç şüphemiz kalmasın inşallah. 14. misal, başta Bukhari ve Müslim Kütüb-i Sahih'a haber veriyorlar ki, şimdi Hazreti Cabir'in babası vefat etmiş, borçları var. Alacaklılar da Yahudiler. Borç da pek çok. Cabir pederinin asıl malını Kurema'ya verdi. Yani alacaklılara babamın kalan bütün malları şunlardır dedi, onlara verdi. Fakat Yahudiler kabul etmediler. Yani alacaklılar bu teklifi kabul etmediler. Biz alacağımızı, bizzat alacağımızı istiyoruz dediler. Ne alacakları varsa. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede değnine kâfi gelmeyecek. Yani bırakın bu yılki sermayesini, bahçeden gelecek mahsulatı, yıllarca bahçeden gelecek mahsulatı verse yine de borçlara kafi gelmeyecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Bu olayın arka planındaki bir iki bilgiyi vermek istiyorum. Bence çok önemli. Hazreti Cabir alacaklara teklif eder. Der ki bu yılki bahçenin bütün geleceklerini, sermayesini yani mahsulatını size vereyim. Gelecek yılda vereyim dedi. Onlara ne teklif ettiyse onlar kabul etmediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan yardım ister. Hazreti Cabir radıyallahu anh. Ya Resulallah böyle bir durum var. Lütfen bunlarla alacakları bir de siz konuşsanız. Belki sizin sözünüzü dinlerler. Peygamberimiz onlara önce borcu ötelemesini isterler. Yani alacaklarınızı öteleyin sonra ödensin. Kabul etmezler. Bu yılki ve gelecek yılki olanlar verilsin. Yine kabul etmezler. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Cabir haber gönderir, bahçeye gelir. Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömer efendilerimizle beraber bahçedeki meyveleri şöyle bir dolaşır ve duada bulunur. Sonra Cabir haber gönderir. Ya Cabir, sen işte burası. Bağın meyvelerini koparınız, toplayınız, harman ediniz. Yani bahçedeki hurmaları ayrı ayrı. Bir de üstelik Yahudiler hurmanın iyisinden istiyorlar. Peygamber Efendimiz de hurmanın hem acıve olan iyilerini hem de diğer kısımlarını ayrı ayrı harman etmelerini karıştırmadan her hurma cinsini ayrı ayrı toplamasını emreder Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyle yaptılar. Hazreti Cabir bahçedeki bütün hurmaları toplar, harman eder ve her bir cins hurmayı ayrı ayrı öbek öbek toplar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Peygamberimiz bütün o öbekleri dolaşır, hurma yığınlarını ve en büyüklerinden birisinin üzerine oturur veya yanına oturur. Der ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve subhanallah. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün uğramasının borçlarını verdikten sonra Peygamberimiz haydi der. Hatta daha önceden haber gönderilir. Yahudiler merkeplerle beraber, heybeleriyle, torbalarla beraber gelsinler alacaklarını alsınlar diye haber de gönderilir. O esnada onlar da oradadırlar. Ve bütün alacaklılar Allah'ın izniyle borçlarını aldıktan, alacaklarını aldıktan, borçlar ödendikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Yani o yıl ne kadar meyve verildiyse o bahçeden Allah lütfettiyse ve o kadar harmanda ne kadar var idiyse tamamı sanki yerinde kalmış. Demek ki Cenab-ı Hak bir mucize olarak, bir ikram ilahi olarak yoktan ikram etmiş ve onların tamamını alacaklılara vermiş. Hatta bir rivayette bütün guremaya kadar verdiği kadar kaldı. Yani bir yıllık bahçeden gelecek kadar değil, alacaklıların aldığı kadar kalmış. Demek ki ekstra olarak Rabbim Hazreti Cabir'e de ihsanda bulunmuş. O hadiseden borç sahibi olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kaldılar. Şimdi burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Cabir bir insan olarak, bir beşer olarak yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar. Eğer bunu yapmadan bizler de herhangi bir şeye girmememiz gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak peygamberi de olsa, Allah'ın sevdiği kulları da olsa onlardan önce üzerine düşen vazifeyi yapmalarını istiyor. Daha sonra Allah-u Teala ikram ve ihsanda bulunuyor. Demek ki bizler de bulunduğumuz şartlarda elimizden gelen maddi imani bütün imkanları kullanmakla mükellefiz. Ondan sonra Rabbimiz dilerse, hikmeti iktiza ederse, içinde bulunduğumuz şartlardan bizi ikramıyla, ihsanıyla, keramet kârına kurtarabilir. Muhtaç olduğumuz şeyleri lütfuyla ihsan edebilir. Sebepler üstü harika şeyler lütfedebilir. Onu biz Allah'ın hikmetine bırakırız. Allah'ın kudretine bırakırız. Karışmayız biz ona. Ama biz üzerine düşeni yapmakla mükellefiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece hem Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın ihtiyacını gidermiş, hem de bu mucizeye şahit olan o Yahudilerin, belki başkalarını, belki gayrimüslimler de var orada, onların da Peygamberimizin peygamber olduğuna şahit olacak bir mucize gerçekleştirmiş. Hem de orada iman olup da zayıf iman olanlar varsa, onların imanının inkişafına, kuvvetlenmesine vesile olmuş. Hem de bu olay sahabeler tarafından aktarılarak kıyamete kadar gelecek insanlığa Peygamberimizin peygamberliğinin bir delil olarak tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış bir haber. İşte şu mucize-i bahire-i bereket yalnız Hazreti Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil. Yani olayı kaç kişi aktarmış? 3 kişi. Hayır. Şimdi bu olayı Hazreti Cabir aktardı. Ve bu olayla ilgili olan Yahudiler veya diğerleri bu olayı duydular, haberi. Eğer gerçekleşmemiş olsaydı onlar ne diyeceklerdi? Yok canım, böyle bir olay gerçekleşmedi. Nereden çıkardın sen diyeceklerdi. Bu olayla ilgili olan şahitlerin de bunu duymalarına rağmen sessiz kalmaları gösteriyor ki bu olay belki manevi tevatür hükmünde o hadise ile münasebettar haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu bereketleri, mucize ve kerametleri bizim de maddi manevi hayatımıza ihsan eylesin inşallah. 15. misal. Başta Tirmizi, İmam Beyhaki gibi muhakkikler Hazreti Ebu Hureyre'den nakli sahih ile beraber haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki bir gazvede, başka bir rivayette gazve-i Tebük'te, yani Tebük Savaşı'nda, Tebük seferinde ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki hel min şey, bir şeyler var mı? Yine burada da aynı özelliği görüyoruz. Peygamber Efendimiz bir ihtiyaç hasıl olduğunda elinizdeki imkanları koyun ortaya diyor. Siz dökün bakalım torbanızdakileri. Getirin bakalım elinizdekileri. Çok harika bir tespit. Harika bir irşat. Harika bir metot. Biz hangi ortamda siyasi, ekonomik, ticari, maddi, manevi, ailevi, ferdi, her ne olay olursa olsun Allah'ın bize verdiği imkanları kendi özgür irademizi kullanarak yine onun yolunda kullanmakla mükellefiz. Gerisine karışma. Sen bunu yap. Allah dilerse, hikmet iktiza ederse senin bu cüz'i iradeni kullandıktan sonra, üzerine düşeni yaptıktan sonra ama hem kainatta konulan kurallara hem Kur'an'da konulan kurallara uymak şartıyla. Helal ve meşru yöntemlerle, yollarla. Vazifeni yaptıktan sonra Allah dilerse artır. Artırmadı mı? Demek ki hayır böyleymiş. Biz ona karışmayız. Ama bilelim ki üzerimize düşmeni yapmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz de orada aç kaldı, ihtiyaç var, şedid. Ama Peygamberimiz diyor, siz elinizde bulunan imkanları getirin bakalım. Bir şey var mı diye emretti. Ben dedim, heybede bir parça hurma var. Bir rivayette 15 tane. 15-20 kadar hurma. Bütün elimizdeki imkanımız bu. Yani bir insan diyebilir, ya ben kendimi ayırayım onu. Hayır. Bir defa biz kendimizi değil, öncelikle bulunduğumuz şahsı manevi düşünmeliyiz. Yani bir insan gözünü değil, bedeni düşünmeli. Bir beden kolu değil, yani kol kendini değil, bedeni düşünmeli. Onun gibi tabiri caizse. Getir demiş Peygamberimiz. Getirdim. Mübarek elini soktu, bir kabza çıkardı. İçinden bir avuç şöyle aldı. O da 7-8 tanedir veya 5-10 tanedir. Aldı. Bir kaba bıraktı. Bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar asker çağırdı. Umumen yediler. O ordunun içerisinde bunlar onar onar grup grup geliyor. Hadi şu tabaktaki hurmadan yiyiniz. Her 10 kişilik grup halinde geliyorlar. Ve bütün orduda bulunanlar yiyorlar, gidiyorlar. Sonra ferman etti. Huz ma ci'te bih. O getirdiğin heybeyi al. Vakbit aleyh. Ve onu koru. Muhafaza et. Ve la tekubbe. Ve asla boşaltma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrine uyuyor ve ben aldım, elimi o heybeye soktum, evvel getirdiğim kadar elime geçti. Yani içinde aslında benim ilk getirdiğim kadar varmış. E peki bir avuç çıkarmıştın, buraya koymuştun, azaltmamış Rabbimiz. Evvel gelen ne kadarsa o kadar içinde hala hurma var. Ve Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatmaya devam ediyor. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hayatında, peygamberin hayatta müddetinde, hayatta olduğu sürece, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatlarında o hurmalardan yedim. Yani Cenab-ı Hak şöyle düşünün, size peygamberimiz bir hurma vermiş. Al bunu götür bahçene ek, aman sakın kesme. Sakın onu kurutma. Bakımını iyi yap demiş. Siz de götürdünüz o hurmayı, bahçeye ektiniz. Peygamberimiz hayatta olduğu müddetçe yediniz her yıl. Sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında da yediniz. Sonra geldi birisi onu kesti ve yıktı. Sanki öyle. Allah'ın o bir hurma çekirdeğinden toprak içerisinde nasıl bereketlendirip yaratıyorsa Allah, mucize olarak mucizedir o. Ama dünyada her yerde gördüğümüz için garibimize gitmiyor. Her yerde var ya, ülfet etmişiz. Ola gelen gibi görüyoruz. Ama herhangi bir torbanın, heybenin içerisinde bir kilo kadar bir hurma hiç bitmese, her zaman bereketlense garibimize gidiyor. Yani toprağın içerisine giren bir çekirdeği öyle bereketlendirip tonlarla hurma olarak yaratan Allah, elbette bir heybenin içerisindeki bir kilo veya bir tane hurmayı da Allah bereketlendirir. Tonlarla, yıllarla yaratmaya devam eder. Ama birinde sebepleri gördüğümüz için, sebeplere verdiğimiz için garipsemiyoruz. Diğerinde heybeye veriyoruz, heybeden çıkmaz diyoruz. Halbuki topraktakini de yaratan Allah, ağaçtakini de yaratan Allah ağaçta yaratır. Dilerse heybede yaratır. Onun için zaten mucize diyoruz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberine delil diyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu efendimizin bu hebesinde yaratılan bereketler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi. Hazreti Ebu Hureyre için de bir ikram ve keramet oluyor. Peki ne oldu sonra? Hatta diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, başka bir tarihte rivayet edilmiş ki o hurmalardan kaç yük fi sebilillah sarf ettim. Elini atıyor, çıkarıyor. Elini atıyor, çıkarıyor. Çıkardığı kadar da yiyor, yediriyor ve ikramda ihsanda bulunuyor. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabı ile nehb ve garat edildi gitti. Demek ki orada parçalanmış, dağıtılmış ve yakılmış, yıkılmış. İşte o zamana kadar Hazreti Ebu Hureyre bu mucizenin bereketinden istifade etmiş. İşte hocayı kainat olan Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam'ın, demek ki kainatın hocası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her hocanın, her muallimin, her öğretmenin, her profesörün elbette bir medresesi, bir okulu vardır. Şu halde kainatın hocası olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir medresesi. İşte onun kutsi medresesi ve tekyesi olan Suffe. Peygamberimizin talebelerin, özel talebelerin kaldığı bir medrese vardı Mescid-i Nebevi'nin içinde. Onların sayıları 70, 80, 100, 200 hatta 400'e çıkıyordu zaman zaman. Bütün işleri güçleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelen ayetleri yazmak, okumak, ezberlemek, dinlemek, yaşamak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek almak, yaşamak, ezberlemek ve diğerlerini anlatmak. İşte bu talebelerin, Suffe'nin demirbaş bir mühim talebesi, demirbaş, hiç ayrılmayan, hayatını oraya vakfeden, hatta ileride diyecek, sen bu rivayetleri, bu bilgileri aktarıyorsun ama biz bunların bir kısmını bilmiyoruz diyenlere şöyle cevap verecektir Ebu Hureyre Hazretleri. Ensar kardeşlerimiz bağ ve bahçelerinde ziraatla meşgulken, muhacir kardeşlerim pazarda, çarşıda ticaretle meşgulken ben bu kardeşiniz karın tokluğuna Peygamber Aleyhisselam'ın dizinin dibinde bunları öğreniyordum diyecek. Evet. Hatta burada biraz sonra gelir belki orada ifade ederiz. Peygamberimizin özel duasına mahsur olmuş bu konuda Ebu Hureyre Hazretleri. İşte o ve kuvve-i hafızanın ziyadesi işte bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki ya Resulallah ben sizden duyduğum, gördüğüm hiçbir şey unutmak istemiyorum. Lütfen dua buyurunuz da Rabbim benim hafızamı güçlendirsin, kuvvetlendirsin ve hiçbir şeyi unutmayayım. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hafızasının kuvvetlenmesi için duayı nebeviye mazhar olan Hazreti Ebu Hureyre Gazve-i Tebuk gibi bir mecma-ı nasta yani insanların birçoğunun toplandığı o Tebuk Savaşı'na katılan herkesin şahit olduğu bir olay. Eğer Ebu Hureyre Hazretleri'nin aktardığı bu rivayet orada gerçekleşmiş olmasaydı o doğru, dürüst, sadık hayatlarını İslamiyet'in bir meselesi için feda etmeye hazır olan o insanlar Ebu Hureyre'nin bu haberi karşısında sessiz kalırlar mıydı? Öyleyse birçok insanın, yüzlerce insanın toplandığı bir olay, bir hadisede böyle hayatını İslam'a vakfetmiş bir demirbaş talebenin Gazve-i Tebuk gibi bir mecma-ı nasta vukuun haber verdi şu mucize-i bereket manen bir ordu sözü kadar kat'i, kesin ve kuvvetli olmak gerektir. Elhamdülillah. Tabii bu olaya şahit olan bütün sahabeler, mümin sahabeler imanlarını inkişaf ettiriyorlar. Eğer işlerinde imanı zayıf olanlar varsa, yeni Müslümanlar varsa onların imanı kuvvetleniyor. Eğer iman etmediği halde iman etmiş görünen olur ya, böyleleri varsa onlar ihlasla imana geliyorlar. Ve bu olaya şahit olan gayrimüslimler varsa onlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberine bir delili görmüş oluyorlar. Ve kıyamete kadar gelecek insanlığa da böyle bir olay Peygamberimizin bir delili olarak tarih sayfalarına kesin delil olarak geçiyor. Cenab-ı Hak bu olayları okudukça imanımızı inkişaf ettirsin ve maddi ve manevi hayatımıza bereketler lütfetsin inşallah. Bir mucizeyi daha okuyarak dersimize son verelim inşallah. 16. misal. Başta Bukhari, Kütüb-ü Sahiha, Nakli Kat'i ile beyan ediyorlar ki Hazreti Ebu Hureyre aç kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arkasından gidip Menzil-i Saadet'e gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. Tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi suffe ashabına olan talebeler çalışmıyorlar. Ne bağ ve bahçeye gidip çalışıyorlar ne de pazara çarşıya gidip ticaret yapıyorlar. Onlar gece gündüz hayatlarını vakfetmişler. Sadece İslam'a ve dine hizmet ediyorlar. Dolayısıyla Ebu Hureyre de acıkmış, yiyecek bir şey yok. Ne yapayım demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine takılmış. Allah Allah. Arkasından gidip Menzil-i Saadet'e gitmişler. Peygamberimizin evine. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emretti ki ehli suffeyi çağır. Peygamberimiz dedi diğer arkadaşlarına da, diğer talebeler de haber ver onlar da gelsinler. Ben kalbimden dedim ki, insan olarak her insanın kalbinden geçebilir. Bu sütün tümünü ben içebilirim. Dikkat buyurun, içecekleri süt. Katık değil, yanında başka bir şey yok. Yani yemeğin yanına ilaveten konulmuş bir şey değil. Süt içilecek. Ve o öğünleri sadece sofralardaki menüleri ondan ibaret. O da diyor ki zaten ben tek başına açım. Bu getirilen kasedeki sütü ben içsem ancak bana kifayet eder. Ben daha ziyade muhtacım diye içinden geçirmiş. Fakat emr-i nebevi için onları topladım getirdim. Ama Peygamberimiz dedi ki getir. Bitti. O emre uyarak gittim. O suffe ashabında ne kadar talebe varsa o anda onların tamamını çağırdım getirdim. Topladım. Başka yerlerde olanları da hepsini oraya getirdim. yüzü mütecaviz idiler. Demek ki toplam 100'den fazla ashab-ı kiram efendilerimiz gelmişler. Ferman etti, onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içerek bütün ehl-i suffe o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki bakiye ene ve ente feşrab. Allah-u Teala demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş ki Ebu Hureyre Efendimizin kalbinden böyle bir mana geçti. Bu süt ancak bana kafi gelir diye. İşte Peygamberimiz diyor ki ya Ebu Hureyre, artık sen ve ben kaldık. Sen iç. Ben içtim. İçtik de feşrab. Yine iç. Peygamberimiz diyor yine iç Ebu Hureyre. Hani Ebu Hureyre içiyor, kalan da peygamber içsin der gibi. Yine iç ya Ebu Hureyre. Ferman eder. Ta ben dedim. Öyle ki seni hak ile irsan eden, gönderen Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim. Yemin ederim ki yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı. Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti. 100.000 afiyet olsun. Maşallah. İşte şu safi halis süt gibi latif, şüphesiz, mucize-i bahire-i bereket yalnız bereket 500.000 hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak Kütüb-ü Sitte-i Sahiha ile nakilleri gözle görmek kadar kat'i olmakla beraber. Bir defa olayı bize aktaran Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin neredeyse tamamını ezbere bilen Buhari gibi zatların aktarmasıyla. İkincisi, bu olayı aktaran Ebu Hureyre Hazretleri olsa bile bu olayla ilgili insanlar bu olayı duyduğu zaman sessiz kalmaları gösteriyor ki onlar da bunu onaylamış anlamına geliyor. Çünkü bu olayın kahramanları Ashab-ı Suffa'nın tamamıdır. Ve aktaran kim ayrıca? Aktaran da Medrese-i Kussi Ahmed Aleyhisselam olan Suffe'nin, Peygamberimizin medresesi olan Suffe okulunun, evet, namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli suffeyi manen işhad ederek, bütün o talebeli arkadaşlarını şahit göstererek adeta umumunu temsil edip tamamının bir mümessili olarak şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Yani tarihi olaylardan bazı olaylar var ki bir tek haber, bir yazı ile birisinin nakli ile tarih olaylar böyledir zaten. Sözlü veya yazılı nakildir tarih bilgisi. Sözlü veya yazılı. Bu ise hem sözlü hem yazılı hem de yüzlerce şahidi olan bir hadise. Böyle bir olayı böyle kuvvetli delillerle ve sadık imamların nakliyle ve Ebu Hureyre gibi güvenilir sadık bir ravinin, sahabenin sözüyle aktarılmış. Eğer buna da inanmazsan diyor, ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden, bir de وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ hadisini işiten, yani benim adıma kim kasten bilerek yalan isnat ederse, benim adıma benim söylemediğim bir şeyi ben söyledim diye iftira ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini rivayet etmiş bu sahabeler. Duymuşlar, dinlemişler. Peygamberimiz adına iftira etmenin Allah'a iftira etmek olduğunu bilen sahabeler, haşa. Peygamberimizin söylemediği bir şeyi söylerler mi? Yapmadığı bir şey yaptı derler mi? Yaşamadıkları bir şey yaşadık diye ifade ederler mi? Bunu da hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki ahadisi nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp, bir de şu var. Mesela düşünün, herkes sizi Peygamberimizin hadislerini en çok bilen birisi olarak tanıyor. Ama bir tane yalanınızı yakalasalar, bütün hayatınızda yaptığınız şeyler şüpheye girecek ve çöpe atılacak. Hiç böyle bir hataya, haşa. Böyle bir riske girilir mi? Girer mi? Dolayısıyla burada ona ifade ediyor. Ne diyor? Hıfzındaki ahadis-i nebeviyenin kıymetini ve şüphetini, sıhhatini şüpheye düşürüp ehli suffenin tekzibini hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin. Haşa. Yani biz şu kadar sahabeyle beraber, şu kadar talebe arkadaşlarımla beraber Peygamberimizin huzurunda böyle bir mucizeye mazhar olduk dediğinde eğer böyle bir olay olmamış olsa ve o zaman bütün sahabelerin yalanlamasına muhatap olacak. Ya böyle bir riske girer mi? Öyleyse açık ve net olarak bunu aktarması gösteriyor ki bu kesindir. Bütün sahabeler de buna susmakla şahit yetmişlerdir. Duamızla dersimizi hitama erdirelim. Misk olsun inşallah hitamı. Amin. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.